Davet mektupları. Hükümdarlara gönderilen mektuplar. Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'den döndükten sonra İslam'ın bütün dünyaya yayılmasını, insanların cehennem azabından kurtulup hakiki saadete kavuşmasını arzu ediyordu. Zira o bütün aleme rahmet olarak gönderilmişti. Bu sebeple çevredeki hükümdarlara elçiler gönderip İslam'a davet etmeyi düşündüler. Dıhiye-i Kelbi'yi Rum, Amr bin Ümeyye'yi Habeş, Hatip bin Ebi Belta'yı Mısır hükümdarına sefir olarak vazifelendirdi. Ayrıca aynı vazife ile Salit bin Amr'ı Yemame'ye, Şüca bin Vehbi Gassan'a, Abdullah bin Huzafe'yi İran hükümdarına gönderdiler. Bu elçiler Eshab-ı Kiram'ın en güzideleriydi. Suretleri ve sözleri en güzel olanlarıydı. Her bir hükümdara ayrı ayrı İslam'a davet mektupları yazıldı. Sevgili Peygamberimiz mektupların altını gümüş yüzüğünün kaşında 3 satır halinde yazılı olan Allahü Teala'nın Resulü Muhammed aleyhisselam mührü ile mühürledi. Hükümdarlara gönderilecek elçiler sabah Peygamber Efendimizin bir mucizesi olarak gidecekleri devletin lisanını öğrenmiş olarak kalktılar. Habeşistan'a gidecek olan Amr bin Ümeyye Hazretleri Necaşi Esham'den daha önce oraya hicret etmiş bulunan Eshab-ı Kiram'ın Medine'ye gönderilmesini de isteyecekti. Amr bin Ümeyye kısa zamanda Habeşistan'a varıp Melik Necaşi Esham'ın huzuruna çıktı. Necaşi tahtından aşağı indi. Mektubu pek büyük bir hürmet ve muhabbetle aldı, öptü, yüzüne ve gözüne sürdükten sonra açıp okutturdu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala'nın Resulü Muhammed aleyhisselam'dan Habeş Meliki Necaşi Esame'ye hidayete tabi olana selam olsun. Ey hükümdar, selamette olmanı diler, sana olan nimetlerinden dolayı Allahü Teala'ya hamd ederim. Ondan başka ilah yoktur. O meliktir. Bütün kainatta tasarruf sahibi yalnız odur. Kuddüstür. Her türlü ayıp ve kusurlardan beridir. Selamdır. Kullarını bütün tehlikelerden selamette bulundurucudur. Mü'mindir. Emniyet verendir. Müheymindir. Her şeyi gözetip koruyandır. Ben şehadet ederim ki İsa aleyhisselam Allahü Teala'nın çok temiz, iffet sahibi, her türlü dünya hayatından tamamiyle çekilmiş bulunan Meryem'e ilka ettiği ruhu ve kelimesidir. Böylece o İsa'ya hamile kaldı. Allahü Teala Adem'i kudretiyle nasıl yarattıysa İsa'yı da öyle yaratmıştır. Ey hükümdar, ben seni eşi ortağı olmayan Allahü Teala'ya imana, ona ibadet etmeye ve bana tabi olmaya, Allahü Teala'nın bana gönderdiklerine inanmaya davet ediyorum. Çünkü ben Allahü Teala'nın bunları tebliğ etmeye memur resulüyüm. Şimdi ben sana lazım olan tebliğatı yapmış, dünya ve ahiret saadetini sağlayacak nasihati etmiş bulunuyorum. Nasihatimi kabul ediniz. Hidayete eren, doğru yola kavuşanlara selam olsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mektubunu büyük bir edep ve tevazu ile dinleyen hükümdar Esame derhal Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek kelime-i şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Sonra yemin ederim ki o kitap ehli olan Yahudi ve Hristiyanların gelmesini beklediği, önceki peygamberlerin geleceğini müjdelediği peygamberdir. Eğer yanına gitmeye imkanım olsaydı muhakkak gider, hizmetiyle şereflenirdim, dedi. Mektubu hürmetle güzel bir kutuya koyup, bu mektuplar burada olduğu müddetçe, Habeş'ten hayır ve bereket gitmez, dedi. Resulullah Efendimiz, Necaşi'ye iki mektup göndermişti. Necaşi Esame, diğer mektupta bildirilen emirleri yerine getirip, sevgili Peygamberimizin mübarek zevcesi Ümmü Habibe validemizi ve orada bulunan eshab-ı kiramı gemilere bindirip, pek çok hediyelerle Medine'ye gönderdi. Gönderdiği mektupta iman ettiğini bildiriyordu. Hazreti Dıhye-i Kelbi de Rum imparatorunu İslam'a davet etmek için vazifelendirilmişti. Mektubu Busra'daki Gassan hükümdarı Haris'e verecek, o da Rum imparatoru Heraklius'a gönderecekti. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem davet mektubunu büyük bir hürmetle alan Hazreti Dıhye süratle Busra'ya geldi. Haris ile görüşüp durumu anlattı. Haris Dıhye'nin yanına henüz Müslüman olmayan Adi bin Hatem'i vererek o sırada Kudüs'te bulunan Heraklius'a gönderdi. İkisi birlikte Kudüs'e gelip imparatorla görüşmek üzere temaslarda bulundular. İmparatorun adamları kendisine Kayser'in huzuruna çıktığın zaman başını eğip yürüyecek, yaklaşınca da yere kapanıp secde edeceksin. Secdeden kalkmana izin vermedikçe asla yerden başını kaldırmayacaksın, dediler. Bu sözler Hazreti Dıhye'ye ağır geldi ve onlara biz Müslümanlar Allahü Teala'dan başka hiçbir kimseye secde etmeyiz. Hem insanın insana secde etmesi onun yaratılışına terstir, buyurdu. Bunun üzerine Kayser'in adamları, o halde Kayser getirdiğin mektubu hiçbir zaman kabul etmez ve seni huzurundan kovar, dediler. Hazreti Dıhye, bizim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam başkasının kendisine değil secde etmesine, önünde hafif eğilmesine bile müsaade etmez. Kendisiyle görüşmek isteyen köle bile olsa ona ilgi gösterir, huzuruna kabul buyurur, derdini dinler, sıkıntısını giderir, gönlünü alır. Bunun için ona tabi olanların hepsi hürdür, şereflidir, buyurdu. Bu sözleri dinleyenlerden biri, madem ki Kayser'e secde etmeyeceksin, o halde üzerine aldığın vazifeyi yerine getirebilmen için sana başka yol göstereyim. Kayser'in sarayın önünde dinlendiği bir yer var. Her gün öğleden sonra bu avluya çıkar, oralarda dolaşır. Orada bir minber vardır. Onun üzerinde herhangi bir yazı varsa, önce onu alır okur, sonra istirahat eder. Sen de şimdi git, mektubu o minbere koy ve dışarıda bekle. Mektubu görünce seni çağırtır. O zaman vazifeni yerine getirirsin, dedi. Bunun üzerine Hazreti Dıhye, mektubu söylenilen yere bıraktı. Heraklius mektubu aldı ve Arapça bilen bir tercüman istedi. Tercüman, Resulullah Efendimizin mektubunu okumaya başladı. Mektubun en üstünde, Bismillahirrahmanirrahim, Allahü Teala'nın Resulü Muhammed'den aleyhisselam, Rumların büyüğü Herakle diye yazıyordu. Heraklius'un kardeşinin oğlu Yennak, mektubun böyle başlamasına çok kızdı ve tercümanın göğsüne şiddetli bir yumruk vurdu. Tercüman, yumruğun şiddetiyle yere yıkıldı ve mübarek mektup elinden düştü. Heraklius, Yennak'a, niçin böyle yaptın diye sorunca, o da, mektubu görmüyor musun? Mektuba, hem senin isminden önce kendi ismiyle başlamış, hem de senin hükümdar olduğunu söylemeyip, Rumların büyüğü Herakle demiş. Niçin Rumların hükümdarı diye yazmamış ve önce senin isminle başlamamış? Onun mektubu bugün okunmaz, dedi. Bunun üzerine Heraklius, vallahi sen ya çok akılsızsın veya koca bir delisin. Senin böyle olduğunu bilmiyordum. Ben daha mektubun içinde ne olduğuna bakmadan yırtıp atmak mı istiyorsun? Hayatıma yemin ederim ki eğer o söylediği gibi Resulullah ise mektubuna benim ismimden önce kendi ismini yazmakta ve beni Rumların büyüğü diye anmakta haklıdır. Ben ancak onların sahibiyim, hükümdarları değilim, dedi. Ve Yennak'ı huzurundan kovdu. Sonra Hristiyanların en alimi, reisi ve kendisinin müşaviri olan Uskuf adındaki kimseyi çağırttı. Mektubu okuttu. Mektubun devamında şöyle buyruluyordu: Allahü Teala'nın hidayetine tabi olanlara, doğru yola kavuşanlara selam olsun. Bundan sonra ey Rumların büyüğü, seni İslam'a davet ediyorum. İslam'ı kabul et ki selamet bulasın. Müslüman ol ki Allahü Teala sana iki kat ecir versin. Eğer yüz çevirirsen bütün Hristiyanların vebali senin üzerinedir. De ki, ey ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar, aramızda ortak olan kelimeye geliniz. O da Allahü Teala'dan başka hiçbir şeye tapınmayız ve ona hiçbir şeyi ortak etmeyiz. Allahü Teala'yı bırakıp içimizden hiç kimseyi yaratıcı Rab tanımayız. Eğer bu sözden yüz çevirirlerse, şahit olunuz, biz Müslümanız, deyiniz. Ali İmran Suresi 64. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mektubu okunurken, Heraklius'un alnından ter taneleri dökülüyordu. Mektup bitince, Süleyman aleyhisselamdan sonra ben böyle Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan bir mektup görmemiştim, dedi. Heraklius, Uskuf'a bu meseledeki fikrini sorunca, vallahi o, Musa ve İsa'nın aleyhisselam bize geleceğini müjdelediği peygamberdir. Zaten biz onun gelmesini bekliyorduk, dedi. Heraklius, sen bu hususta ne yapmamı tavsiye edersin? Neyi uygun görürsün diye sordu. Uskuf, ona tabi olmanı uygun görürüm diye cevap verdi. Heraklius, ben senin dediğin şeyi çok iyi biliyorum. Fakat ona tabi olup Müslüman olmaya gücüm yetmez. Çünkü hem hükümdarlığım gider, hem de beni öldürürler, dedi. Bunun üzerine Hazreti Dıhye'yi ve Adi bin Hatem'i çağırttı. Adi, ey hükümdar! Davar ve develerin sahibi Araplardan olan şu yanımdaki zat, memleketinde vuku bulan şaşılacak bir hadiseden bahsediyor, dedi. Heraklius, memleketinizdeki hadise nedir diye sorunca, Hazreti Dıhye, aramızda bir zat zuhur etti. Peygamber olduğunu beyan etti. Halkın bir kısmı ona tabi olmakta, bir kısmı da karşı koymaktadır. Biz inananlarla inanmayanlar arasında çarpışmalar olmaktadır, dedi. Bundan sonra Heraklius, Peygamber Efendimiz hakkında araştırmaya başladı. Şam valisine emir verip Resul-i Ekrem Efendimizle aynı soydan bir kişiyi bulmalarını emretti. Bu arada kendisinin dostu olan ve İbranice bilen Roma'daki bir alime de mektup yazıp bu meseleyi sordu. Roma'daki dostundan bahsettiği zatın ahir zaman peygamberi olduğunu bildiren bir mektup geldi. Şam valisi de ticaret için giden bir Kureyş kervanıyla karşılaştı. Bunların içinde henüz Müslüman olmayan Kureyş'in reisi Ebu Süfyan da vardı. Ebu Süfyan diyor ki, biz Gazze'de bulunduğumuz sırada Heraklius'un Şam valisi üzerimize saldırır gibi geldi ve siz şu Hicaz'daki zatın kavminden misiniz diye sordu. Evet dedik. Haydi bizimle beraber imparatorun yanına gideceksiniz dedi. Ebu Süfyan'la yanındakileri Şam'a götürdü. Şam valisi Ebu Süfyan'ı ve yanındakileri Heraklius'un yanına çıkardı. Bu sırada Heraklius Kudüs'te bir kilisede bulunuyordu. veziriyle beraber oturmuş ve başına tacını giymişti. Heraklius, Ebu Süfyan ve yanındaki 30 kadar Mekkeli'yi burada kabul etti. Tercüman çağırdı ve onlara, içinizde peygamber olduğunu söyleyen zata, soyca en yakın hanginizdir diye sordu. Ebu Süfyan, ona soyca en yakın olan benim diye cevap verdi. Heraklius, akrabalık dereceniz nedir diye sorunca, amcamın oğludur dedi. Heraklius, Ebu Süfyan'ın kendisine yakın getirilmesini istedi ve diğerlerinin de Ebu Süfyan'ın arkasında durmasını söyledi. Ebu Süfyan, ilk önceleri yalan söylediyse de, hükümdarın tehdidiyle korktu ve yalan söyleyemedi. Sonra aralarında şu konuşma geçti. Heraklius, peygamber olduğunu söyleyen zatın aranızdaki soyu nasıldır? O zamanın en iyi soylusudur. Soy bakımından en seçkinimizdir. İçinizde ondan önce peygamberlik iddiasında bulunan kimse oldu mu? Olmadı. Onun ataları içinde hiçbir hükümdar gelmiş midir? Hayır. Ona halkın eşrafı mı yoksa fakir ve zayıfları mı tabi oluyorlar? Ona tabi olanlar fakirler, zayıflar, gençler ve kadınlardır. Kavminin yaşlılarından ve eşrafından tabi olan pek yoktur. Ona tabi olanlar artıyor mu, azalıyor mu? Artıyor. Onun dinine girdikten sonra beğenmeyerek veya kızarak dönen kimse var mı? Yoktur. Peygamber olduğunu söylemeden, onun hiç yalan söylediği görülmüş müdür? Hayır. O peygamberin hiç ahdini bozduğu, sözünde durmadığı oldu mu? Hayır, olmadı. Ancak biz şimdi, onunla bir müddet için çarpışmayı bırakarak, antlaşma yapmış bulunuyoruz. Bu müddet içinde kendisinin ne yapacağını bilemiyoruz. O size neyi emrediyor? Yalnız bir olan Allah'a ibadet etmeyi, ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı emrediyor. Atalarımızın taptığı şeylere, putlara tapmaktan bizi men ediyor. Namaz kılmayı, doğru olmayı, fakirlere yardım etmeyi, haramlardan sakınmayı, ahde vefayı, emanete hıyanet etmemeyi ve akrabayı ziyarete emrediyor. Kilisede bu konuşmalar olmuş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek mektubu okunmuştu. Heraklius mektubu öpüp gözlerine sürdü ve başına koyunca Rumlar arasında gürültüler çoğaldı. Kayser Ebu Süfyan ve yanındaki Kureyşlerin dışarı çıkarılmasını emretti. Daha Müslüman olmayan Ebu Süfyan burada yeminle sevgili peygamberimizin davasının başarıyla sonuçlanacağına inandığını söylemişti. Hazreti Dıhye, Heraklius'un karşısına geçip, mübarek güzel yüzü ve tatlı sesiyle, "Ey Kayser! Beni sana Busra'dan bir kimse, Haris, gönderdi ki, o senden hayırlıdır. Allahü Teala'ya yemin ederim ki, beni ona gönderen zat, Resulullah ise hem ondan hem senden daha hayırlıdır. Sen benim sözlerimi alçak gönüllülükle dinleyip verilen nasihatleri kabul etmelisin. Çünkü alçak gönüllülük edersen nasihatleri anlarsın. Nasihatleri kabul etmezsen insaflı olamazsın." dedi. Heraklius "Devam et." deyince Hazreti Dıhye "Öyleyse ben seni İsa aleyhisselamın kendisine namaz kılmış olduğu Allahü Teala'ya iman etmeye davet ediyorum. Ben seni önceden Musa aleyhisselamın, ondan sonra İsa aleyhisselamın geleceğini müjdeleyip haber verdiği şu ümmi peygambere imana davet ediyorum. Eğer bu hususta bir şey biliyor, dünya ve ahiret saadetini kazanmak istiyorsan, onları gözlerinin önüne getir. Yoksa, ahiret saadetini elden kaçırır, küfür ve şirk içinde kalırsın. şunu da iyi bil ki senin Rabbin olan Allahü Teala zalimleri helak edici ve nimetleri değiştiricidir dedi. Heraklius, ben elime geçen bir yazıyı okumadan, yanıma gelen bir alimden bilmediklerimi sorup öğrenmeden bırakmam. Bundan ancak hayır ve iyilik görürüm. Sen bana düşünüp hakikati buluncaya kadar mühlet ver, dedi. Heraklius daha sonra Hazreti Duhiye'yi yanına çağırıp baş başa konuştu. Kalbindekini şöyle açıkladı. Ben biliyorum ki seni gönderen zat kitaplarda geleceği müjdelenen ve gelmesi beklenen ahir zaman peygamberidir. Yalnız ona uyarsam Rumların beni öldürmesinden korkuyorum. Seni onların içinde en büyük alimleri ve benden ziyade itibar gösterdikleri bir kimse olan Dagatır'a göndereyim. Bütün Hristiyanlar ona tabidir. Eğer o iman ederse Rumların hepsi iman ederler. Ben de o zaman kalbimde olanı ve itikadımı açığa vururum. Bundan sonra Heraklius bir mektup yazarak Hazreti Dıhye'ye verip Dagatır'a gönderdi. Resulullah Efendimiz Dagatır'a da mektup göndermişti. Dagatır mektupları okuyup Peygamber Efendimizin vasıflarını işitince onun Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın geleceğini haber verdikleri ahir zaman peygamberi olduğunda hiç şüphe olmadığını söyledi ve iman etti. Evine gitti, kapandı ve her pazar yaptığı vaazlara 3 hafta çıkmadı. Hristiyanlar, Dagatır'a ne oluyor ki, o Arap'la görüştüğünden beri dışarı çıkmıyor, onu istiyoruz diye bağırdılar. Dagatır, üzerindeki siyah papaz elbisesini çıkardı, beyaz elbise giydi, elinde asası ile kiliseye geldi. Beldenin ahalisini topladıktan sonra, ayağa kalkarak, ey Hristiyanlar! Biliniz ki, bize Ahmet'ten aleyhisselam mektup geldi. Bizi hak dine davet etmiş. Ben açıkça biliyor ve inanıyorum ki, o Allahü Teala'nın hak resulüdür, dedi. Hristiyanlar bunu işitince, Dagatır'ın üstüne yürüdüler ve döverek şehit ettiler. Hazreti Dıhye gelip durumu Heraklius'a haber verdi. Heraklius, ben sana söylemedim mi? Dagatır Hristiyanlar katında benden daha sevgili ve azizdir. Eğer duysalar beni de onun gibi katlederler, dedi. Buhari'nin sahihinde zikrettiği ve Zühri'nin rivayet ettiği haberde ise Heraklius Humus'taki köşkünde Rumların büyüklerini çağırıp kapıların kapatılmasına emretti. Sonra yüksek bir yere çıktı ve ey Rum cemaati, sizler saadete, huzura kavuşmayı ve hakimiyetinizin temelli kalmasını Hazreti İsa'nın söylediğine uymayı ister misiniz dedi. Rumlar, ey bizim hükümdarımız, bunları elde etmek için ne yapalım diye sordular. Heraklius, ey Rum cemaati, ben sizleri hayırlı bir iş için topladım. Bana Hazreti Muhammed'in mektubu geldi. Beni İslam dinine davet ediyor. Vallahi o gelmesini bekleyip durduğumuz, kitaplarımızda kendisini yazılı bulduğumuz ve alametlerini bildiğimiz peygamberdir. Geliniz ona tabi olup dünyada ve ahirette selamet bulalım, dedi. Bunun üzerine herkes kötü sözler söyleyip homurdanarak dışarı kaçmak için kapılara koştular. Fakat kapılar kapalı olduğundan çıkamadılar. Heraklius Rumların bu hareketlerini görüp İslamiyet'ten böyle kaçındıklarını anlayınca canından korktu ve ey Rum cemaati, benim söylediğim sözler sizlerin dininize olan bağlılığınızı ölçmek içindi. Dininize bağlılığınızı ve beni sevindiren davranışınızı gözlerimle gördüm, dedi. Bunun üzerine Rumlar, Heraklius'a secde ettiler ve köşkün kapıları açılınca çıkıp gittiler. Heraklius, Hazreti Dıhye'yi çağırdı, olanları anlattı. Birbirinden kıymetli hediyeler verdi. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir mektup yazdı. Mektubunu, hazırlattığı hediyeleri Hazreti Dıhye ile sevgili Peygamberimize gönderdi. Heraklius Müslüman olmak istemiş fakat makam ve ölüm korkusundan iman etmemişti. Peygamber Efendimize yazdığı mektupta Hazreti İsa'nın müjdelediği Allah'ın Resulü Muhammed'e Rum hükümdarı Kayser'den elçin mektubunla birlikte bana geldi. Ben şehadet ederim ki sen Allah'ın hak resulüsün. Zaten biz seni İncil'de yazılı bulduk ve Hazreti İsa seni bize müjdelemişti. Rumları sana iman etmeye davet ettimse de buna yanaşmadılar. Beni dinleselerdi muhakkak ki bu onlar için hayırlı olurdu. Ben senin yanında bulunup sana hizmet etmeyi ve ayaklarını yıkamayı çok arzu ediyorum, deniyordu. Hazreti Dıhye Heraklius'tan ayrılıp Hisma'ya geldi. Yolda Cüzam vadilerinden Şenar vadisinde Huneyd bin Us oğlu ve adamları Hazreti Dıhye'yi soydular. Eski elbiselerinden başka nesi varsa aldılar. Bu mevkide Dübeyb bin Rifa'e bin Zeyd ve kavmi İslamiyeti kabul etmişlerdi. Dıhye bunlara gelip olanları anlatınca bunlar Huneyd bin Us ve kabilesinin üzerine yürüyüp eşyaların hepsini geri aldılar. Daha sonra Resulullah Efendimiz Zeyd bin Haris'i Huneyd bin Us ve adamlarının üzerine gönderdi. O beldede olanların hepsi iman etti. Hazreti Dıhye Medine'ye gelince evine uğramadan doğru Habib-i Ekrem Efendimizin kapısına gitti, kapıyı çaldı. Peygamberimiz kim o diye sordu. Dıhye Dıhyetül Kelbi dedi. Âlemlerin efendisi içeri gir buyurdular. Hazreti Dıhye içeri girdi ve olanları bütün teferruatıyla anlattı. Peygamber Efendimize Heraklius'un mektubunu okudu. Onun için bir müddet daha saltanatta kalmak vardır. Mektubum yanlarında bulundukça onların saltanatı devam edecektir buyurdu. Heraklius mektubunda Peygamberimize iman ettiğini yazmış ise de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yalan söylüyor. Dininden dönmemiştir buyurdular. Heraklius sevgili Peygamberimizin mektubunu ipekten bir atlasa sarıp altın yuvarlak bir kutunun içerisinde muhafaza etti. Heraklius ailesi bu mektubu saklamışlar ve bunu da herkesten gizli tutmuşlardır. Bu mektup ellerinde bulunduğu müddetçe saltanatlarının devam edeceğini söyler ve buna inanırlardı. Hakikaten de öyle olmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatip bin Ebi Belta'yı Mısır hükümdarına göndermeden önce ey eshabım, mükafatı Allahü Teala'dan beklemek üzere şu mektubu Mısır hükümdarına hanginiz götürür diye sorunca Hazreti Hatip yerinden fırlayıp ayağa kalktı ve ya Resulallah ben götürürüm dedi. Peygamberimiz de ey Hatip, bu vazifeni Allahü Teala senin hakkında mübarek eylesin buyurdu. Hatip bin Ebi Belta'a Hazretleri mektubu sevgili Peygamberimizden aldı. Veda edip evine gitti. Hayvanını hazırladı. Ailesiyle de vedalaştıktan sonra yola çıktı. Mısır hükümdarı Mukavkıs'ın İskenderiye'de olduğunu öğrendi ve sarayına ulaştı. İçeriye almadan önce maksadını öğrenen kapıcı Hazreti Hatib'e çok hürmet etti. Onu hiç bekletmedi. Mukavkıs o sırada deniz üzerinde bir gemide adamlarıyla konuşuyordu. Hazreti Hatib bir sandala binip Mukavkıs'ın bulunduğu yere geldi. Peygamberimizin mektubunu verdi. Mektubu Hatip'ten alan Mukavkıs okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala'nın kulu ve resulü Muhammed'den Kıpt'ın eski Mısır halkının büyüğü Mukavkıs'a selam, hidayete uyanların üzerine olsun. Seni selamet bulman için İslam'a davet ederim. Müslüman ol ki selamet bulasın ve Allahü Teala'nın iki kat ecrine nail olasın. Eğer yüz çevirirsen bütün Kıpt'ın günahı senin üzerinedir. Ey ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar, aramızda ortak olan kelimeye geliniz. O da Allahü Teala'dan başka hiçbir şeye tapınmayız ve ona hiçbir şeyi ortak etmeyiz. Allahü Teala'yı bırakıp içimizden hiç kimseyi yaratıcı Rab tanımayız. Eğer bu sözden yüz çevirirlerse şahit olunuz. Biz Müslümanız deyiniz. Ali İmran suresi 64. Kainatın sultanının mektubu okununca Mukavkıs Hazreti Hatib'e hayırlısı olsun dedi. Mısır hükümdarı kumandanlarını, devlet adamlarını toplayıp Hatip ile konuşmaya başladı. Dedi ki, anlamak istediğim bazı şeyleri soracak, bu hususta seninle konuşacağım. Hazreti Hatip, buyur konuşalım deyince Mukavkıs, sizi gönderen zattan bana haber veriniz. O bir peygamber midir? Biraz bahset. Evet, o bir peygamberdir. O böyle gerçekten peygamber ise, niçin kendisini öz yurdundan çıkarıp, başka bir yere sığınmak zorunda bırakan kavminin aleyhinde beddua etmedi? Sen, İsa bin Meryem aleyhisselamın peygamber olduğuna inanıyorsun, değil mi? O, kavmi kendisini yakalayıp öldürmek istediğinde, buna rağmen onlara beddua etmedi ve Cenab-ı Hak onu dünya semasına kaldırdı. Mükafatlandırdı. Halbuki kavminin helaki için Allahü Teala'ya beddua etmesi gerekmez miydi? O böyle yapmadı. Çok güzel cevap verdin. Gerçekten sen hikmet sahibi zatın yanından gelen bir hakimsin. Bu gece yanımızda kal. Yarın sana cevabımı vereyim. Hazreti Hatip, Hazreti Musa zamanındaki Firavun'u kastederek Mukavkıs'a dedi ki, senden önce burada bir hükümdar vardı. O halkına karşı en büyük ilah benim diyerek Rab olduğunu iddia etmişti. Allahü Teala da onu dünya ve ahiret azaplarıyla cezalandırdı ve ondan intikam aldı. Sen bundan ibret al da başkasına ibret olma. Bizim için bir din vardır. Biz bu dinimizi ondan daha hayırlısı olmadıkça bırakmayız. Senin bağlı olduğun ve daha hayırlısı olmadıkça bırakmayacağını söylediğin dininden daha hayırlı olan din hiç şüphesiz İslamiyettir. Biz seni Allahü Teala'nın bu son dinine, İslamiyete davet ediyoruz. Allahü Teala dinini onunla tamamlamış, onu insanlara yeterli kılmıştır ve bu kat'idir. Bu peygamber yalnız seni değil, bütün insanları İslam dinine davet etti. O zaman Kureyş ona insanların en fazla tepki gösterip kaba davrananı, Yahudiler en çok düşmanlık edenleri, Hristiyanlar da en yakın olanları oldu. Allahü Teala'ya yemin ederim ki Musa aleyhisselamın İsa aleyhisselamı müjdelemesi ancak İsa aleyhisselamın Muhammed aleyhisselamı müjdelemesi gibidir. Binaen aleyh, bizim seni Kur'an-ı Kerim'e davet etmemiz, senin Yahudileri İncil'e davet etmen gibidir. Şüphesiz malumundur ki, her peygamber, kendisini anlayıp idrak edecek bir kavme gönderilmiştir. Ve o kavmin, bu peygambere itaat etmesi, üzerine vacip olmuştur. İşte sen de, bu peygambere yetişenlerden birisin. Biz seni, bu yeni dine davet ediyoruz. Hazreti Hatib'in bu sözleri üzerine Mukavkıs, ben bu peygamberin haline baktım. Emirlerinde ve yasaklarında asla akla uygun olmayan bir şey bulamadım. Anladığım kadarıyla o sihirbaz, kâhin ve bir yalancı değildir. Peygamberlik alametlerinden bazı halleri kendinde buldum. Gizli olan şeyleri meydana çıkarmak bu alametlerdendir. Bazı sırlardan haber vermek bu zattan ortaya çıktı. Hele biraz düşüneyim diyerek mühlet istedi. Mukavkıs gece Hatip Hazretlerini uyandırıp Peygamber Efendimiz hakkında birçok sorular daha sormak istediğini bildirdi. Sonra aralarında şu konuşma geçti. Onun hakkında soracağım şeylere doğru cevap verirsen, 3 şey sormak istiyorum. İstediğini sor. Ben sana daima doğruyu söyleyeceğim. Muhammed, insanları neye davet ediyor? Yalnız Allahü Teala'ya ibadet etmeye davet ediyor. Gece ve gündüzde 5 vakit namazı kılmayı, Ramazan orucunu tutmayı, verilen sözde durmayı emrediyor. Ölmüş hayvan eti yemeyi men ediyor. Bunun üzerine Mukavkıs, onun şekil ve şemailini, fiziki görünüşünü bana tarif et, diye sorunca da kısaca tarif etti. Birçoğunu saymamıştı. Mukavkıs, anlatmadığın daha bazı şeyler kaldı. Öyle ki, gözlerinde azıcık kırmızılık, arkasında peygamberlik mührü vardır. Kendisi merkebe biner, sof giyer, hurma ve az etli yemekle geçinir. Amcaları veya amcaoğulları tarafından korunur dediğinde Hazreti Hatip bunlar da onun sıfatıdır dedi. Mukavkıs Hatip Hazretlerine peygamberimiz hakkında tekrar sordu. Sürme kullanır mı? Evet. Aynaya bakar, saçını tarar, seferde, hazarda, aynayı, sürmedanlığı, tarağı, misvağı yanından ayırmaz. Ben, gelecek bir peygamber kaldığını biliyor ve Şam'dan çıkacağını sanıyordum. Çünkü daha önceki peygamberler hep oradan çıkmışlardı. Gerçi son peygamberin Arabistan'da, sertlik, darlık, yokluk ülkesinde çıkacağını da kitaplarda görmüştüm. Kitaplarda sıfatlarını yazılı bulduğumuz peygamberin ortaya çıkma zamanı da şüphesiz bu zamandır. Biz onun vasfını 2 kız kardeşi bir nikah altında birleştirmez. Hediyeyi kabul eder, sadakayı kabul etmez. Fakirlerle, yoksullarla oturur kalkar diye kitapta yazılı bulmuştuk. Ona uymak hususunda Kıptiler beni dinlemezler. Ben saltanatımdan da ayrılamayacağım. Bu hususta çok cimriyim. O peygamber ülkelere hakim olacak. Kendisinden sonra da sahabileri bu topraklarımıza kadar gelip konacaklar. En sonunda şuradakilere galip geleceklerdir. Ben Kıptilere bundan ne bir kelime anarım, ne de hiçbir kimseye bu konuşmamı bildirmek isterim. Bu konuşmadan sonra Mukavkıs, Arapça yazan kâtibini çağırdı. Peygamberimizin mektubuna şöyle cevap yazdırdı. Abdullah'ın oğlu Muhammed'e, Kıptilerin büyüğü Mukavkıs'tan. Selam senin üzerine olsun. Gönderdiğin mektubunu okudum. Orada zikrettiğin şeyi ve yaptığın daveti anladım. ben de bir peygamberin geleceğini biliyordum. Ama onun Şam'dan çıkacağını zannediyordum. Elçine ikramda bulundum. Sana Kıptilerin yanında büyük değeri bulunan iki cariye ile giyecek elbise gönderdim. Bir de binmen için dişi bir katır hediye ettim. Mukavkıs bundan başka bir şey yapmadı. Müslüman da olmadı. Hazreti Hatibi Mısır'da 5 gün misafir etti. Çok hürmet gösterip ikramlarda bulundu. Sonra hemen memleketine sahibinin yanına dön. Onun için 2 cariye, 2 binek hayvanı, 1000 miskal. 1 miskal 4,8 gram. Altın, 20 takım Mısır işi ince elbise ve daha başka hediyeler gönderilmesini emrettim. Senin için de 100 dinar ve 5 takım elbise verilmesini söyledim. Yanımdan ayrılıp git. Sakın Kıptiler senin ağzından tek kelime bile işitmesinler, dedi. Mukavkıs Peygamber Efendimize ayrıca billur bir kadeh, kokulu bal, sarık, Mısır'a mahsus keten kumaşı, öt, misk gibi güzel kokular, baston, bir kutu içinde sürmelik, gül yağı, tarak, makas, misvak, ayna, iğne ve iplik de hediye etti. Mukavkıs, İslam elçisi Hatip bin Ebi Belta Hazretlerinin yanına muhafız askerler katarak gönderdi. Arabistan topraklarına ayak bastıklarında Medine'ye giden bir kafileye rastladılar. Hatip Mukavkıs'ın askerlerini geri çevirip o kafileye katıldı. Hatip bin Ebi Belta hediyelerle Medine'ye gelip Resulullah'ın huzuruna çıktı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mukavkıs'ın hediyelerini kabul etti. Hatip Mukavkıs'ın mektubunu verip sözlerini nakledince Peygamber Efendimiz, ne kötü adam, saltanatına kıyamadı. Halbuki iman etmesine mani olan saltanatı ise kendisinde kalmayacak, buyurdular. Mukavkıs'ın Peygamberimize hediye olarak gönderdiği 2 cariye, Mariye ve kardeşi Sirin'di. Hatip bin Ebi Belta yolda bunlara Müslüman olmalarını teklif edince kabul edip Müslüman olmuşlardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Mariye validemizin Müslüman olmasına çok sevinip onu nikahıyla şereflendirdiler. Ondan İbrahim isminde bir oğlu oldu. Sirini de eshabından şair-i nebi olan Hassan bin Sabit'e verdiler. En iyi cins ve beyaza çok yakın gri tüylü 2 binek hayvanından katıra Düldül, merkebe de Ufeyr veya Yafur adı takıldı. O güne kadar Arabistan'da ak tüylü katır görülmemişti. Müslümanların ilk gördüğü ak tüylü katır Düldül oldu. Peygamber Efendimiz hediye edilen billur kadehle su içerdi. Mukavkıs Peygamberimizin mektubuna çok hürmet gösterip fil dişinden yapılmış bir kutu içine koydu. Kutuyu mühürledi ve cariyelerinden birine teslim etti. Adı geçen bu mektup 1267. Miladi 1850 senesinde Mısır'ın Ahmin bölgesinde eski bir manastırdaki Kıpt kitapları arasında bulunmuş ve Osmanlı padişahı 96. Halife Sultan Abdülmecid Han tarafından satın alınarak İstanbul Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler bölümüne konmuştur. İran hükümdarına Abdullah bin Huzafe gönderilmişti. Hazreti Abdullah kibirli İran Kisrasına, şahına, alemlerin efendisinin kıymetli mektubunu sunduğunda okuması için katibine verdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala'nın Resulü Muhammed'den aleyhisselam Farsların büyüğü Kisra'ya. Katip buraya kadar okumuştu ki kibirli şahın kan beynine sıçradı, öfkelendi ve mektubu alıp yırttı. Mektuba, Peygamber Efendimizin kendi ismi şerifiyle başlamış olmasına son derece hiddetlenmişti. İslam elçisi Abdullah bin Huzafe Hazretlerini de huzurundan kovmak istediğinde, Hazreti Abdullah, Kisra ve yanında toplanmış bulunan ateşperestlere şöyle dedi: "Ey Acem halkı! Siz, peygamberlere inanmıyor, kitapları kabul etmiyorsunuz. Üzerinizde yaşadığınız şu topraklarda, sayılı günlerinizi geçiriyor, bir düş hayatı yaşıyorsunuz. Ey Kisra! Senden önce nice hükümdarlar, bu tahta oturup hüküm sürdüler. Allahü Teala'nın emirlerini yapanlar ahiretlerini kazanmış olarak, yapmayanlar da ilahi azaba uğramış bir halde bu dünyadan göç ettiler. Ey Kisra, getirip takdim ettiğim bu mektup aslında senin için büyük bir devlet idi. Bunu küçümsedin. Allahü Teala'ya yemin ederim ki o küçümsediğin din buraya gelince kaçacak yer arayacaksın." Sonra Kisra'nın sarayını terk edip hayvanına bindi, süratle oradan uzaklaştı. Medine'ye gelip durumu kainatın sultanına anlattığında, "Allah'ım, o benim mektubumu nasıl parçaladıysa sen de onu ve onun mülkünü parçala." buyurdular. Allahü Teala Resulünün duasını kabul etmiş, Kisra oğlu tarafından bir gece hançerlenerek parça parça edilmişti. Hazreti Ömer zamanında da bütün İran toprakları zapt edilerek Müslümanların eline geçti. Şuca bin Vehb Hazretleri de Gassan hükümdarı Haris bin Ebi Şimre gönderilmişti. Şuca önce hükümdarın kapıcısıyla görüştü. Onu İslam'a davet edince kabul edip Resulullah Efendimize hürmet ve selamlarını arz etti. Hiç bekletmeden Hazreti Şuca'yı hükümdarla görüştürdü. Haris bin Ebi Şimr mektubu okuyunca öfkelenip yere attı. Hazreti Şuca derhal Medine-i Münevvere'ye dönüp durumu Allahü Teala'nın sevgilisine haber verdi. Sevgili Peygamberimiz mektubunun yere atılmasına üzüldüler ve "Saltanatı yok olsun." buyurdular. Kısa bir süre sonra Haris bin Ebi Şimr ölüp devleti parçalandı. Salit bin Amr Yemame hükümdarı Hevze bin Ali'ye gönderilmişti. Hevze Hristiyandı. Peygamber Efendimiz mektubunda şöyle buyuruyordu: "Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala'nın Resulü Muhammed'den aleyhisselam Hevze bin Ali'ye, hidayete eren, doğru yola kavuşanlara selam olsun. Ey Hevze, bilesin ki İslamiyet develerin ve atların gidebileceği en uzak yerlere kadar yayılacak, bütün dinlere galip gelecektir. Sen de İslam'ı kabul et ki selamet bulasın. Müslüman olursan hakimiyetin altında bulunan yerlerin idaresini yine sana bırakırım." Yemame hükümdarı Hevze bu mübarek daveti kabul etmekten kaçındı. Saltanat sevdası, makam hırsı gözünü bürümüştü. Bu yüzden kainatın sultanının duasına kavuşmak gibi yüce bir devletten mahrum kaldı. İslam elçisi Salit bin Amr Hazretleri merhamet edip, "Ey Yemame hükümdarı olan Hevze, sen bu kavmin büyüğüsün. Senin büyük zannettiğin kayserler ölüp toprak olmuşlardır. Hakiki büyükler ise Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınarak cenneti hak eden kimselerdir. Bir topluluk iman etmekle şereflenmiş ise onları kendi bozuk inanışınla doğru yollarından saptırmaktan sakın. Doğrusu ben sana Allahü Teala'nın emirlerini yapmanı, yasaklarından sakınmanı tavsiye ederim. Allahü Teala'ya iman edip emirlerini yaparsan cennete girersin. Şeytana uyarsan cehennemde kalırsın. Eğer bu nasihatlerimi kabul edersen korktuklarından emin olur, umduklarına kavuşursun. Şayet nasihatlerimi reddedersen artık size yapacağım bir şey kalmamıştır. Gerisini sen düşün, dedi. Hevze, İslam elçisinin bu güzel nasihatlerini de dinlemedi. Salit bin Amr, artık Yemame'de durmanın lüzumsuz olduğunu anlayıp, süratle Medine'ye döndü. Sevgili Peygamberimize neticeyi bildirdi. Resûl-i Ekrem Efendimiz, onun İslam'a girme saadetinden mahrum olmasına üzüldüler. Kısa bir zaman sonra, Hevze'nin ölüm haberi geldi. Saltanat sevdası, makam hırsı, cehennem çukuru olan kabrinde son buldu. Böylece, 6 İslam elçisi vazifelerini yapmış, zamanın büyük devletlerine İslamiyet'in varlığını duyurmuşlardı. Onlara hakiki saadeti haber vermişler, kıyamet gününde biz duymamıştık sözlerine yer bırakmamışlardı. Habeş hükümdarı Esame Müslüman olup Eshab-ı Kiram'ını görmekle Peygamber Efendimizin mübarek duasına kavuşmakla şereflenmişti. Rum İmparatoru Heraklius ve Mısır Sultanı Mukavkıs Müslüman olmamışlar fakat gelen mektuplara çok hürmet edip yumuşak cevaplar vermişler, elçilere iyi davranmışlar ve Resulullah Efendimize hediyeler göndermişlerdi. Gassan ve İran hükümdarları elçilere iyi davranmamışlar, düşmanlıklarını açıkça belirtmişlerdi. Yemame hükümdarı ise İslam elçisine mülayim davranmıştı. Erir canlar o gül buyu revan bahşın hevasından, güneş titrer yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyazinler hayatın müntehasından, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resûlallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem, elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resûlallah.